Gündem enerji.
Merhabalar sevgili dinleyenler, Ankara stüdyolarımızdan Gündem Enerji'nin ikinci programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben Mahmut Kürer, programı hazırlayan ve sunan program yapımcımız Gülşen Ayvaz ve teknisyen arkadaşımız Tolga Kök'ten size sesimizin ulaşmasını sağlayacak. Bugün çok önemli konuları konuşacağız. Konuğumuz Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Irak Çalışmaları Uzmanı Sercan Çalışkan. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, merhabalar.
Türkiye-Irak ilişkilerini bugün biraz masaya yatıracağız. Ancak hep güvenlik ya da siyaset bağlamında konuşuyoruz Irak'ı. Bugün birazcık daha farklılaştıracağız. Belki birçok dinleyicimizi de doğrudan etkileyen Türkiye-Irak ilişkilerine enerji penceresinden bakacağız. Aslında iki ülke arasında oldukça köklü geçmişe dayanan enerji ilişkileri var. Bir Kerkük yumurtalık petrol boru hattı var. Doğal gaz ticareti var karşılıklı olarak gerçekleşen. Ancak güvenlik gerekçeleriyle sık sık sıkıntıya uğrayan süreçler de var. Yine çok önemli projeler var. İşte bunlardan bir tanesi kalkınma yolu projesi, Fav Limanı hattı projesi. Bunların hepsini detaylandıracağız. Ama şunu söyleyelim ya da şunu soralım öncelikle. Türkiye ile Irak arasında enerji işbirliği hangi seviyede? Birazcık da ekonomik açıdan bakmak lazım buna. Hali hazırda işler ya da işlemez vaziyette olan ne gibi boru hatları, projeler var?
Evet. Sizin de söylediğiniz gibi aslında Irak ve Türkiye ilişkileri dediğimizde akla gelen iki tane önemli başlık var. Bunlardan birincisi siyaset, ikincisi de güvenlik. Bu iki konuda aslında Irak'ta sürekli dinamik olan ve sürekli yeni örneklerle, yeni krizlerle karşımıza çıkan meseleler. Dolayısıyla ikili ilişkiler ele alınırken sürekli olarak bu iki başlık önümüze çıkıyor. Tabii bunda aslında Türkiye tarafı için de haklılık var. Sürekli bu ajandada iki konunun karşımıza çıkması nedeniyle. Birincisi tabii o bölgede bir terör örgütü PKK varlığı. Diğer yandan da hiç siyaset olarak da Irak dinamiğinde bir türlü sonu gelmeyen istikrarsızlıklar, siyasi istikrarsızlıklar. Bunların arkasında ekonomi biraz maalesef üçüncü planda kalıyor.
Ama son dönemde Türkiye'nin özellikle ekonomiye ve özellikle evet, enerji işbirliğine büyük ağırlık verdiğini
evet,
görüyoruz.
Evet. 30 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz var. Çok ciddi bir ticaret hacmimiz var. Ve Irak bir enerji ülkesi, bir petrol ülkesi. Yıllık 90 milyar doları aşkın bir geliri var buradan. Ve enerjiyi çıkardığımızda elimizde kalan 15 milyar dolarlık sadece petrol dışı bir kaynak oluyor. Dolayısıyla 85-90 %90 olaylarında tamamen petrole bağlı bir ülke karşımızda. Dolayısıyla biz de bu enerji ülkesiyle diplomatik ilişkilerimizi geliştirirken enerjiyi artık ön saflara almak istiyoruz. Türkiye'nin temel maddesi bu artık Irak ile ilişkilerinde siyaset ve güvenliğin gerisinde kalmamasını
şimdi
istiyor.
Şimdi bunun için de bazı adımlar bildiğim evet, kadarıyla atılıyor. Şimdi Nisan ayında Irak'ın kendi içerisindeki bazı sorunlardan dolayı Kerkük yumurtalık petrol boru hattında bir kesinti başlamıştı ki şunu söyleyelim. Yani yıllık 70 milyon varilin üzerinde yanlış bilmiyorsam hattın kapasitesi. Nisan ayından itibaren petrol akışı kesildi. Ancak Irak'tan Türkiye'ye ziyaretler oldu, Türkiye'den Irak'a ziyaretler oldu. Türkiye açısından bir sıkıntı olmadı. Özellikle Irak'ın kendi içerisindeki problemleri çözmesinin ardından petrol akışının yeniden başlaması bekleniyor. Peki şöyle diyelim, bu hani bir tahkim süreci vardı ayrıca.
Evet,
bir
evet,
tahkim sürecinin ardından da bir uzlaşıyorlar hem de. Diplomatik olarak bu çözüm sağlandıktan sonra ilişkileri nasıl bakmamız gerekiyor?
Şöyle aslında ilişkilerin nasıl olacağını Bağdat ve Erbil merkezli son müzakereler belirleyecek. Seçimlerden önce bu konuyu seçimlerden sonraya bıraktılar. Özellikle Muhammed Şia Sudani hükümeti tamamen seçimlere odaklandı ve Erbil'le olan müzakereler biraz ertelendi. Şimdi o görüşmeler tekrar başlıyor. Bu hafta itibariyle bir Erbil'den bir heyet Bağdat'a petrol meselesinde bütçe ve petrol meselesini görüşmek üzere gittiler. Ve burada pürüzsüz bir anlaşmayla Türkiye'nin önüne gelecek bir müzakere süreci Türkiye-Irak ilişkilerini yeni bir evreye sokacaktır. Az önce bahsettiğimiz gibi enerji eksenli yeni bir sürece girecektir. Çünkü önümüzde iki tane önemli proje var. Bunlardan birisi Fav, diğeri kalkınma yolu. Bu iki projenin bir an önce işlerliğini kazanabilmesi için ve sürecin hızlı ilerlemesi için petrol konusu gibi meselelerin bir an önce çözülmesi gerekiyor.
Aslında şunu söylemek gerekiyor herhalde. Bu kalkınma yolu projesi ve FAO limanı projesi Irak nezdinde aslında mega projeler.
Tabii, tabii.
Çünkü yaklaşık 1000 kilometreden fazla bir demir yolu ve aynı zamanda 1200 kilometrelik hat ve aynı zamanda bir de otoyol yapılması planlanıyor ki Türkiye'nin de bunda görev alması bekleniyor. Evet. Yanlış bilmiyorsam hem Çin hem Katar petrolü ya da işte tam tersine gidiş açısından da bu FAO limanı ve kalkınma yolu önemli bir rol oynayacak Irak'ın tabii. geleceğinde de.
Şuradan bakmak lazım bir de. Aslında biz önceki ilişkilerimizde Irak'ın bu kadar Türkiye noktasında bağımlı noktaya gelebileceğini evet öngörülüyordu. Fakat bu yeni süreçte artık sizin de söylediğiniz gibi bu iki devasa proje Irak'a ciddi gelir sağlayacak proje. Yani bu bahsettiğimiz 90 milyar doların üstüne örneğin işte kalkınma yolu doğrudan bir 10 milyar dolarlık bir gelir ekleyebilecek bir proje. Dolayısıyla Irak'ın da Türkiye'ye yönelik bağlılıkları, karşılıklı bağımlılıkları artıyor. Bu bizi sizin de bahsettiğiniz yeni diplomatik süreçten bahsediyorum. İleriki dönemde güvenlik noktasında da yeni diplomatik süreçlere itebilir. Yani enerji eksenli başlayan ancak karşılıklı ilişkilerin, karşılıklı bağımlılıkların bizi güvenlik noktasında da sonuçlara götürebileceği bir süreçten bahsedebiliriz.
Yani enerji diplomasinin birazcık daha sahaya yansımalarının hem güvenlik hem siyasi açıdan daha farklı olacağı ortada. Yani
çünkü bir bağımlılık dediğim gibi 10 milyar dolarlık üstüne ekleyebilecek bir yeni gelirden bahsedebiliyoruz. Dolayısıyla bu şu da demek Irak'ta mevcut hükümet ve yeni göreve gelebilecek gelecek hükümetler için de bu proje aslında kendilerinin devamlılığını sağlayabilmek için son derece önemli. Yani Irak'ta çok ciddi bir genç nüfus var ve bu nüfus hükümetten bir talepte bulunuyor. Yani bir bu petrol enerjinin kendilerine yansıması için bir talep içerisindeler ve bu talep gittikçe kızgınlaşıyor. İşte 2019'daki protesto silsilesi hükümeti deviren o silsile buna bir örnek. Dolayısıyla mevcut hükümetler ve göreve gelecek hükümetler hem kalkınma yolunu hem FAO projesinin kendilerinin geleceği için de bir an önce tamamlanması gereken projeler olarak görüyorlar. Ve Türkiye burada bir merkez ülke olduğu için özellikle kalkınma yolunda Irak'ı Avrupa tarafına açacak kilit ülke olduğu için de aslında bir an önce müzakere edilmesi gereken, sorunsuz bir şekilde sürecin götürülmesi gereken ülke konumunda Türkiye. Bu da az önce bahsettiğim gibi bu sorunsuzluk bize siyaset ve güvenlik noktalarında yeni kapılar açabilir. Nerede açabilir? Güvenlikte açabilir. Nerede açabilir? Oradaki Türkmenlerin varlığı noktasında hayatlarının iyileştirilmesi için, haklarını elde edebilmesi için Türkiye tarafıyla yapılan müzakerede önümüzü açabilir. Yani evet sadece enerji diyoruz ama bu sadece bir parasal girdi, finansal girdi olarak okunmamalı. Önünde açacak yeni diplomasi kanallarını iyi görmek gerekiyor. Ben de bu noktada güvenlik ve siyasette Türkiye'nin elini güçlendirebileceğini düşünüyorum bu enerji konusunda.
Aslına bakarsanız sizin de söylediğiniz gibi Türkiye son dönemde enerji konusunda önemli adımlar atıyor. İşte Trakya'ya kurulacak olan doğalgaz merkezi, bununla birlikte yeni boru hatlarının gelmesi, Türk Cumhuriyetlerinin, Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinin doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınacak olması ve özellikle bu sözünü ettiğiniz kalkınma yolu ve FAO limanı ile birlikte de Körfez'in doğalgaz ve petrolünün de Irak'la birlikte aslında daha kestirme ve kolay bir yoldan Türkiye'ye akacağını anlıyoruz. Peki şunu söyleyelim. Irak petrolüne olan talep nedir? Yani uluslararası satışları ne durumdadır hali hazırda? Siz söylediniz 90 milyar dolar civarında bir anladığım kadarıyla bir çıkış var ama bunun ne kadar artmasını öngörüyorlar FAO yolu ve özellikle kalkınma yolu sonrasında?
FAO limanının kilit noktası aslında bu. Eğer tamamlanırsa ilk hatlarının 2025 gecikirse 2026 yıllarında açılması planlanıyor. Tam işlerli 2030'lu yıllarda yapılması planlanıyor. Ancak önümüzdeki yıllarda o ilk işlevselliğini kazanırsa aslında küresel bir proje FAO limanı. Kalkınma yolu bu küresel projeyi Avrupa kanalına bağlayacak. Dolayısıyla küresel nitelikte olmasını sağlayacak proje.
Sadece Avrupa için değil herhalde Asya için de
Avrupa ve Asya'ya bağlantısını sağlayacak ama burada nitelenmesi gereken husus bence Çin faktörü. Çünkü Irak petrolünün alıcısı büyük oranda Çin. Yıllık 40 milyar dolara aşkın bir Irak'tan Çin'e petrol ihracatı var. Çin yıllık 500 milyon tonluk ham petrol ithalatıyla dünyadaki en büyük petrol alıcısı. Hı hı. Dolayısıyla FAV'ın gerçekleşmesi ve FAV'dan alınacak, yani FAV doğrudan Basra Körfezi'ne bağlanan, hı hı, bir proje ve Çin bu bahsettiğim 500 milyon tonluk petrol ihracının ithalatının yarısını Orta Doğu ülkelerinden sağlıyor. Bunların başında Suudi Arabistan geliyor. İkincisi Irak geliyor. Dolayısıyla Basra Körfezi'nden alacağı petrolü son derece kolaylaştıracak. Nasıl kolaylaştıracak? Kapasite olarak kolaylaştıracak ilk olarak. Çünkü FAV limanının Orta Doğu'nun en büyük konteyner limanı olması bekleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki limanı geçerek birincil konteyner limanı olması bekleniyor. Bu da Çin'in kapasite anlamında daha fazla petrol ithalatını beraberinde getirecek ve özellikle FAV limanının Pakistan-Çin ekonomik koridoruyla bağlanması neticesinde aslında yolunu da kısaltacak ve Çin için ciddi avantaj sağlayacak. Bu sadece Pakistan ekonomik koridoru için değil, aslında Süveyş'ten yapılan, Avrupa'ya yapılan, hı hı, o ihracatı da son derece kısaltıyor. Dolayısıyla yol kısalığı anlamında da, hem kapasite anlamında hem de jeopolitik anlamda mevcut ihracatın, ithalatın yolunu kısaltması anlamında da FAV limanı Süveyş kanalı kısmından yapılan ihracata yönelik daha kısa bir rota sunuyor. Evet. Hı hı. Bu bağlamda önemli diyebiliriz.
Yani şöyle anlıyoruz biz, petrol bir şekilde işte yine Türkiye'den ya Mersin limanı üzerinden, hı hı, ya da kamyonlarla Avrupa'ya çok daha rahat bir biçimde taşınabilecek. Bir yandan da Asya'ya da, yani Çin'e de, tabii, çok ciddi miktarda petrol akışı sağlanacak. Bu da Irak içerisinde ki refah düzeyinin kuşkusuz artmasını sağlayacak. Ama herhalde burada Türkiye'nin elini güçlendiren şey bu projeye Irak hükümetinin çok ciddi bir biçimde bel de bağlamış olması. Hem Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin gelirleri artacak tabii kuşkusuz bununla birlikte, hem de Basra'daki merkezi yönetimin ve Bağdat'ın, hı, ve Basra yönetiminin gelirleri artacak. Bu da açıkçası biraz Türkiye'nin elini güçlendiriyor mu? Öyle tabii, diyelim siyasi anlamda hem de diplomatik anlamda. Tabii. Özellikle güvenlik bağlamında diye soralım.
Şunu söylemek lazım, yani şu anki mevcut hükümet, Muhammed Şia Sudani hükümeti, bu projeyi ciddi ölçüde sahiplenen bir proje. Bundan önce Kazimi hükümetiyle bu süreç başlamıştı. Kazimi hükümetinin ardından yeni hükümet, Sudan hükümetiyle bu proje sahipleniyor. Şu anda son derece sahipleniyor. Ancak sahiplenirken özellikle Irak'ın kuzeyinde önüne set oluşturan bir sorun var Irak'ın. Bir terör örgütü sorunu var ve bu sorun sadece onlara güvenlik tehdidi değil, bize de bir güvenlik tehdidi ve en önemlisi Türkiye ile yapılan diplomatik ilişkilerde önümüzde ciddi bir set. Dolayısıyla Irak hükümeti bunu aşmak istiyor. Aşmak isterken somut adımlar anlamında değil de daha çok bunu söylem anlamında yapıyor. Çünkü ne yazık ki bizim de Türkiye'nin de en çok şikayet ettiği husus bu. Evet, söylem noktasında ortadan kaldırılması gerektiğini sık sık dile getiriyor Irak tarafı ama adım olarak bakıldığında işte Sincar, Kandil, Mahmur, bizim oradaki başka üssümüze yönelik tehditler henüz ortadan kaldırılmış değil. Bunların yanı sıra bir milis tehdidi de orada söz konusu son yıllarda Türkiye'ye yönelik. Dolayısıyla Irak'ın kuzeyindeki, yani Basra'dan başlayıp Musul'a kadar uzanacak o hatta, Irak'ın kuzeyi, yani o son aşamadaki kısım, hı hı, ciddi bir engel. Bunun ortadan kaldırılması,
yani oradaki güvenlik tehdidini mutlaka ortadan kaldırılması, tabii, lazım. Evet, öyle
bu da
ya da böyle.
Aslında Türkiye'nin sizin de bahsettiğiniz elini güçlendiren hususlardan biri. Evet, siz yani Türkiye masada şunu dile getiriyor. Evet, siz bunun yapılmasını istiyorsunuz. Çünkü bu size az önce bahsettiğimiz 90 milyon üstünde çok ciddi bir ekonomik katkı sağlayacak. Aynı şekilde bize de çok ciddi bir katkı sağlayacak ama orada da bir PKK sorunu var. Bizim yıllardır 80'lerden beri dile getirdiğimiz ve eğer bu kadar finansal anlamda bir menfaat oluşturuyorsa bu sorunun ortadan kaldırılması gerekiyor ve bize yeni bir diplomasi kanalı açıyor ve elimizi güçlendiren faktörlerden biri. Sadece kuzeydeki PKK için değil aslında. Bu hattın geçeceği o Diyala-Selahattin hattında da halen IŞİD saldırıları mevcut. Hı hı. İşte seçimlerden önce, vilayet seçimlerinden önce baktığımızda hem Selahattin'de hem Diyala'da orada ciddi, özellikle oradaki dağ hattında halen Irak Merkez Hükümeti'nin önemli kayıplar verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla Irak'ın artık finansal önceliklerini masaya koyarken o önceliklerin gerçekleşmesi için de güvenlik politikalarını artık bir an önce sıkılaştırması gerektiği, bir merkezi, gerçekten bir merkezi hükümet gibi merkezi otoriteyi ele alıp hem PKK'yı hem milisleri hem oradaki IŞİD varlığını bir an önce ortadan kaldırması gerekiyor. Bu da bizim elimizi aslında güçlendiren faktörlerden biri. Bunun olmasını istiyorsanız bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor yani, diye masaya sunduğumuz husus.
Avrupa'ya enerjinizi sevk etmek istiyorsanız terör tehdidini mutlaka ortadan kaldırmanız gerekiyor. O bölgede güvenliği sağlamanız gerekiyor diyor Türkiye. Görüşmelerde bunu söylediğini anlıyoruz. Şunu da söyleyelim. Yani hani Irak'ı enerji bağlamında konuşuyoruz. Şimdi programımızın adı da Gündem Enerji. Aslında Orta Doğu'da güvenlik stratejilerini ya da siyaseti ele alırken hem Körfez'de hem Mağrip'te hem de Irak ve çevresinde, yani Orta Doğu dediğimiz bölgede güvenlik stratejilerini enerjiden bağımsız olarak ele almak mümkün değil. Çünkü sonuçta petrolü ya da doğalgazı bir yerden bir yere ulaştırmak için mutlaka o bölgede güvenliği sağlamanız gerekiyor ki burada Irak'ın rezervleriyle ilgili birazcık konuşmak lazım. Yani ülkenin geleceğini nasıl değiştirebilir? Hemen bakıyorum şimdi, yani ülkenin yaklaşık 145 milyar varil petrolü olduğu tahmin ediliyor. Potansiyeli var. Bütün Orta Doğu'daki bütün Orta Doğu'daki petrol rezervlerinin yaklaşık %17-18'i dünyanın %10'una denk geliyor neredeyse. 8-10 arasında olduğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla bu güvenlik tehdidinin tamamen ortadan kalkması gerekiyor gibi görünüyor. Peki şunu söyleyelim. FAV yolun, yani bu güvenlik sürecinin sağlanması bakımından. Şimdi bir proje yapılacak, inşa edilecek sonuçta. Evet. Başladı da belli bir bölümleri.
Evet, başladı.
Sanırım Irak'ın bu konuda hızlı adımlar atmasını istiyor Türkiye. Ve bu konuda da dile getiriyor. Öyle anlaşılıyor en azından.
Biraz sıklıkla dile getirdiği bir konu. Aslında hem dışişleri bağlantısı öncülüğünde konunun bir an önce çözülmesi gerektiğini dile getiriyor. Bir an önce sahada ciddi adımların atılmasını gerekiyor. Ama burada Türkiye içinde bazı dezavantajlı noktalar var. Bunu da söylemek gerekiyor. Yani Türkiye'nin de endişe duyduğu konular var. Bir kere Irak gibi bir ülkeyle muhatapsınız. Evet, güvenlik sorunlarını dedik ama siyasi istikrarsızlığın da yıllardır süregelen bir ülke olduğu aşikar. İşte en son 2019'daki protestolarda Abdülmehdi hükümeti, ilişkilerin iyi dönemde idare edildiği Abdülmehdi hükümeti bir anda protestolar sonrasında istifa etti. Sonrasında çok ciddi bir sürede başbakansız kaldı. Bir sene sonra Mustafa Kazimi o başbakansız kalınan dönemde, hükümetsiz kalınan dönemde göreve geldi. Daha sonra kısımda Kazimi hükümeti bir seçimle gitti ve Sudan hükümeti geldi ve şu anda onun ne olacağına dair de ciddi soru işaretleri var. Çünkü gittikçe şu an saha çatışmaya açık vaziyette. İşte İranlı milislerle ABD'nin oradaki hava operasyonları neticesinde çok ciddi bir soru işareti de var. Dolayısıyla Türkiye evet karşısındaki muhatabı zorluyor. Bir an önce bunun somut adımların atılması için. İşte güvenlik olsun, kendi içerideki Bağdat-Erbil müzakereyle bir an önce siyasi olarak bunun sonuçlanması için talepte bulunuyor. Ancak karşısında da bir ay sonra olamayabilecek bir Irak hükümetinin olduğunu da biliyor. Dolayısıyla şimdi buna dair bir ajanda oluştururken bunu oluşturmak da zor. Çok boyutlu düşünmeniz gerekiyor. Irak'taki yeni aktörler kim olabilir? Hükümetin süresi ne kadar olabilir? Sizin de söylediğiniz gibi, yani Orta Doğu'da hele ki Irak gibi bir ülkeyle uzun vadeli bir projeksiyon ortaya koyuyorsanız, yani çok faktörlü bir denkleme girmiş oluyorsunuz.
Çok bilinmeyenli bir denklem diyebiliriz.
Çok çok çok bilinmeyenli bir denklem. Dolayısıyla hangisinin gerçekleşeceği, yani bir milis ABD çatışmasına gidip Afam Limanı'nın tamamen mi kenara atılacağı, yoksa işte bir yeni bir protesto dalgasıyla mevcut hükümetin mi zorlanıp FAV limanı ve kalkınma yolunun arka planında mı kalacağı? Bunlar soru işareti, ama Türkiye her zaman Irak'ın toprak bütünlüğünden, siyasi istikrarından yana tavır koyuyor. Bunu da her platformda, her şekilde dile getiriyor. Dolayısıyla aslında Türkiye'nin de bu dönemde neden Irak'ın istikrarını, toprak bütünlüğünü bu kadar öncelediğini göstermesi bakımından da iyi bir örnek. Yani bunu diğer ülkelerin pek dile getirdiğini göremezsiniz Irak'ta. Yani İran bunu pek dile getirmez. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bunu pek duymazsınız. Biz Irak'ın toprak bütünlüğünü, istikrarını savunuyoruz diye pek resmi açıklama bulamazsınız ama Türkiye sıklıkla biz Irak'ta toprak bütünlüğünü, Irak'ın egemenliğini, güçlü bir merkezi otoritesinin olması gerektiğini savunuyoruz diye her diplomatik toplantıdan sonra, işte gerek oraya ziyaretlerden sonra, gerek buraya ziyaretlerden sonra dile getirilir. Bu çok önemlidir ve bunun neden önemli olduğunu aslında bize mevcut durum gösteriyor. Yani siz Irak'ta ne adım atmak istiyorsanız önce güçlü bir merkezi otorite olacak. Önce bunun bir istikrarı olacak. Ya seçimden seçime değişen, sürekli düşüp yenisi oluşturulmayan, sürekli krizlere girmeyen bir hükümet gerekiyor. Yani işte Sincar'da görüyoruz bunun bir örneğini. Yani Türk orada Sincar'da şu an hem Haçlı Şabi, hem PKK, hem merkez hükümetten az da olsa bir ordu mensupları, hem peşmerge, çok fazla güvenlik aktörü var. Her kimlikten, her otoriteden, çok çeşitli bir aktör yapısı var. Türkiye de şunu söylüyor, yani Sincar sizin toprağınız. Irak Merkez Hükümeti'nin toprağı. Ve burada
terör örgütleri var.
Terör örgütleri var. Çok farklı aktörler var. Burayı dahi kontrol edemediğiniz bir denklemde bu hat, Sincar da orada önemli bir hat. Musul'un çok ciddi bir parçası ve Musul'a, Suriye'ye açılan bir kapı. Bu hatta biz nasıl bir ekonomik yol, bir hat, ekonomik hat
stabil değilken bölge, burada nasıl bir proje yürütelim,
Türkiye nasıl yürütelim diye bunu soruyor. Dolayısıyla Türkiye'nin biz neden sürekli Irak'ın toprak bütünlüğünden, istikrarından yana tavır aldığını da hem Sincar gibi, hem işte Kandil gibi, hem Selahattin Diyal örneklerinde çok net görüyoruz. Bu da bizim aslında uluslararası kamuoyuna yönelik Irak hakkında diplomatik söylemimizi ne kadar doğru oluşturduğumuzu göstermesi bakımından önemli diye düşünüyorum.
Zaten dikkat çeken bir husus var. Aralıksız olarak da Türk Silahlı Kuvvetleri oradaki terör hedeflerini terör örgütü fark etmeksizin DAEŞ, PKK ya da diğer unsurlar neyse sürekli olarak operasyonlarını sürdürüyor ve aslında Irak hükümetine de çok ciddi bir biçimde yardımcı oluyor. Şimdi bunu birazcık daha böyle bir enerji unsuruna çekeceğim. Çünkü bu söylediğimiz Fav Limanı ve özellikle Kerkük Yumurtalık Boru Hattı, aynı zamanda diğer yol projesi, kalkınma yolu projesi, bunların hepsini bir araya koyduğumuz zaman iki ülke arasında da zaten ciddi bir ticaret hacmi var. Bunun aslında ikiye katlanma potansiyeli de var. Yani enerji kaynaklı ama beraberinde enerjiyle birlikte ticareti de doğuracak olan, işte yeni projeleri de doğuracak olan, belki de kentlerin yeniden inşasını da doğuracak olan bir süreç içerisine girilmesi söz konusu olabilir. Peki şunu söyleyelim. Sizin beklentinize göre önümüzdeki süreçte, yani siyasi istikrarsızlığı bir kenara bırakırsak Irak'taki, ki çok önemli bir unsur ama ne beklememiz gerekiyor? Yani Irak'ın çıkarları açısından ve Türkiye'nin çıkarları açısından beklememiz gereken şey ne kısa vadede?
Kısa vadede şu aslında, yani heyetler arası görüşmede sizin de bahsettiğiniz o siyasi istikrarsızlığı tamam bir kenara bırakıp bir önce bir yol haritasının çizilip konuşulması aslında masada. Bu da şu aslında ne getirip ne götüreceği, özellikle getirileri iki taraf arasında somut olarak ortaya konmuş değil. Bunun somut olarak ortaya konması çok önemli. Çünkü bu sadece evet Avrupa'ya açılıyor ama Irak'taki yeni projelerin de desteklenmesi noktasında son derece önemli olacak bu enerji hususu. Çünkü o hattın, işte az önce bahsettiğimiz 1200 kilometrelik hattın Basra'dan Musul'a uzanan o hatta aslında Irak'ın yeniden kalkınması demek. Bugün Musul, bugün Kerkük'ün bir kısmı, bugün Selahattin'in bir kısmı hala yıkık vaziyette. Dolayısıyla bu hattın oluşturulacağı, bu enerji hattının oluşturulacağı hatta aslında çok ciddi bir yeniden inşa sürecine girilecek ve bu Türkiye'ye yeni proje kapıları da açabilir. Tıpkı Erbil'de olduğu gibi. Erbil'de bunu Türkiye çok iyi ölçüde yaptı. Yeniden kalkınması noktasında bir şehrin inşa edilmesi bağlamında. Dolayısıyla bu hattın yeniden inşa edilmesi noktasında daha aşamasındayken henüz özellikle Musul merkezli Türk firmalarına, Türk şirketlerine ciddi kapılar açabilir orada yeniden inşa noktasında. Zaten bu noktada da bazı girişimlerde bulundu Türkiye. Musul'un yeniden inşasında pay alabilmek için. Burada Türkiye'ye yönelik karşı aktörler var. Fransa gibi ciddi aktörler var. Buranın yeniden inşasını kendi şirketleri eliyle yapmak isteyen. Ancak Türkiye burada avantajlı noktada. Dolayısıyla bu bize bu noktada da Irak'taki yeni projeler noktasında da kapılar açacaktır diye düşünüyorum. Yani kısa vadede aslında görmemiz gereken şey Irak'ın bunu yapmada ne kadar istekli olduğu, Sudan hükümetinin başta olmak üzere bunu Türkiye'nin ne şekilde görmesi lazım. Bunun için de şu an müzakereler devam ediyor. Son olarak buraya Ankara'ya Irak'tan bir heyet, Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı ile beraber, evet, Irak Savunma Bakanı ile bir heyet geldi. Orada da zaten dile getirildi. Kısa ve orta vadede bir an önce Fav Limanı ve özellikle kalkınma yolu nitelendirildi açıklamada. Kısa vadede, orta vadede kalkınma yoluna yönelik hamlelerin hızlandırılmasına yönelik müzakerelere devam edildi şeklinde bir açıklama vardı Dışişleri, hı hı, açıklamasında da.
Yanlış bilmiyorsam Dışişleri Bakanımız da ziyarette bulunduğunda Bağdat'a alışık, evet, olunmadığı düzeyde farklı neredeyse kabine üyesinin kabine üyelerinin tamamıyla görüştü.
Tabii.
Yani aslında çok baktığımızda iki ülke ilişkilerinin çok grift olduğunu, çok iç içe olduğunu, hı hı, özellikle ekonomik ortaklıklar konusunda çok iç içe olduğunu ama adım atabilmek ve geliştirebilmek için özellikle bir Irak tarafında daha aktif bir siyasi iradenin olmasının beklendiğini anlıyoruz biz bu süreçten. Bir de şuna değinmek istiyorum. Şimdi bir Kerkük Yumurtalık Petrol Boru Hattı var. Nisan'dan bu yana çalışmıyor. Diplomatik temaslar, az önce de belirttik, hem Hakan Fidan'ın hem de buraya Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı'nın ziyareti, işte Ticaret Bakanı'nın ziyaretinde de eline alınan hususlar oldu. Şimdi Kerkük Yumurtalık Petrol Boru Hattı belli ki yakın vadede Erbil'le Bağdat problemi çözdüğünde çalışmaya başlayacak. Evet. Ama kalkınma yolu projesiyle birlikte tek projenin, tek boru hattının da bu olmayacağını anlıyoruz. Yani, hı-hı, özellikle bir doğalgaz boru hattı projesi var. Taraflar arasında yıllardır konuşulan Basra'dan çekilmesi planlanan. Yine Kerkük Yumurtalık Petrol Boru Hattı'nın genişletilmesi konusu yine yıllardır masadadır konuşulur. Bunların gerçekleşme olasılığını nasıl okumamız gerekiyor?
Burada aslında farklı, yani buna şöyle bakmak gerekiyor. Aslında küresel anlamda bakmak daha doğru olacak. Çünkü burada ciddi önemli, az önce bahsettiğim gibi bir Çin faktörü var. Türkiye aslında yani Irak'ın buradaki enerji ihracatını gerçekleştirmesi için bu farklı küresel aktörlerin nasıl masada olduğunu da görmesi lazım. Çünkü şimdi Irak'ta çok bir istikrarı savunan bir Çin var. Çünkü mevcut hattını devam ettirebilmesi için hem Fav Limanı'nı hem kalkınma yolunu hem de az önce bahsettiğiniz doğalgaz hattı gibi yeni projelerin devamının sağlanması için Irak'ta istikrarın sağlanması gerekiyor. Hem Irak, sadece Irak için değil aslında, Basra Körfezi'nde meydana gelecek herhangi bir çatışma krizine yol açmak istemiyor. Türkiye de aynı şekilde. Burada aslında Çin ve Türkiye'yi aynı denklemde gördüğünü söyleyebiliriz. Bir müttefiklik anlamından bahsetmiyorum. Sadece bakış açısı olarak söylüyorum. Irak'a bakış açısı olarak söylüyorum. Dolayısıyla yalnız bundan faydalanmak istemeyen, faydalanılmasını istemeyen farklı aktörler de masada. Örneğin işte Çin'in Irak'taki enerji varlığından pek hoşnut olmayan bir Amerikan yönetimi.
Evet.
Ortada. Sadece Irak'ın değil, Suudi Arabistan'da. Suudi Arabistan ve Irak'taki enerji hattının Çin'e açılmasından rahatsız olan bir Amerikan hükümeti de var. Dolayısıyla şimdi iki kutup, yani iki kutuplu diye tartışılan yeni dünyada, hı hı, iki kutup böyle karşı karşıya gelmişken Suudi Arabistan ve Irak gibi ülkelerin üzerinden bu projelerin, yani lokal projelerin ne kadar gerçekleşebileceği ciddi soru işareti. Hı hı. Çünkü bu iki rekabet, iki kutbun rekabeti yeni çatışmalar doğuruyor.
Ama burada şuna da bakmamız gerekmiyor mu şimdi? Ukrayna-Rusya savaşının ardından Rusya'ya çok ciddi yaptırımlar uygulanmaya başlandı Avrupa Birliği tarafından. Evet. Avrupa Birliği'nin de alması söz konusu olamaz mı? Desteklemi söz konusu olamaz mı?
Tabii ki. Yani tabii ki olabilir. İşte burada çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi, yani Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri Ukrayna-Rus çatışmasından, savaşından sonra ciddi zarar gördü. Nasıl zarar? İşte doğalgaz fiyatlarındaki müthiş artıştan sonra alternatif yollar aradılar. Bir ara işte Kürt bölgesel yönetimini yokladılar. Acaba buranın üzerinden bir alternatif kanal oluşturabilir miyiz diye. Bunu yapamadılar. Yani oradaki kapasite yeterli gelmedi. Katar üzerinden zorladılar. Yine aynı şekilde Rusya'dan aldıkları gazı alternatif oluşturacak bir alternatif meydana gelmedi. Irak için yeni zorlamalar olacaktır.
Anladığım kadarıyla önümüzdeki süreçte Irak'ın kendi içindeki siyasi istikrar tüm bunları belirleyecek diyelim. Sercan Çalışkan, Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Irak Çalışmaları Uzmanı. Çok teşekkür ederiz efendim.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun. Sevgili dinleyenler, ikinci programımızın sonuna geldik. Programımızın yapımcısı Gülşen Ayvaz, ben Mahmut Gürer ve teknik masada teknisyen arkadaşımız Tolga Kökten sesimizin size ulaşmasını sağladı diyelim ve önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Herkese iyi günler.
Gündem enerji.